Ayrım 17. İnfaz David Baldacci. Sayfa 201. Decker asansöre binip odasına çıktıktan sonra yüzünü yıkadı. Tam giysilerini çıkarıyordu ki kapısının tıklatıldığını duydu. Ayağa kalkıp evet dedi. Amos, birkaç dakikan var mı? Seninle konuşmak istiyorum. Gelen Davenport'tu. Decker birkaç saniye düşündü. Kadın Decker'ın tereddütünü sezmiş olmalı ki uzun sürmez diye ekledi. Decker kapıyı açtı. Davenport her iki elinde birer bira şişesiyle orada duruyordu. Decker önce biralara sonra Davenport'a baktı. Diyet yapıyorum. Ben de o yüzden kalorisi az biradan aldım sana. Sadece 90 kalori. Böyle bir günden sonra karbonhidrata ihtiyacın vardır muhtemelen. Oturup biralarını içler. Decker dedi. Seninle kötü bir başlangıç yaptığımızın farkındayım. Decker omuz silkti. Sorun değil. Açık ve dürüst davranmak bence en iyi yoldur. Tamam. İşte açık ve dürüst bir biçimde düşündüklerim. Ekibe katılma konusundaki kararımı Bogart'ın senden söz etmesinden sonra verdim. Decker birasından bir yudum daha alıp arkasına yaslandı ve dışarıda yağan yağmura kulak kabarttı. Bogart sana hakkımda bilgi verirken neden beni belirleyici unsur olarak öne sürdü acaba? Beni yanlış anlama, Ross'tan gelen öneriyi de ciddi olarak ilgileniyordum zaten. Harika bir proje olduğunu düşündüm ve kendi alanımda zaten yapılabilecek hemen her şeyi yapmıştım. Önüme çıkan fırsatları kaçırmak istemem. Hırslı, rekabetçi, zamanla yarışan, kendisinden bekleneni fazlasıyla veren bir karakterim var. Annem de babam da akademisyen, ailenin üzerine titrenen tek çocuğuyum. Her seviyede üstün başarı gösterdim. Columbia'ya gitmeden önce Stanford Üniversitesi'nde uzun mesafe koşucusuydum. Etkileyici ama benim sorumun cevabı değil. Kendimi övmek niyetinde değilim. İşin gerçeği Ross ekibe katılmamı önerdiğinde bu kararı almamda etkili olan kişi sendin. İlk tanıştığımızda da buna benzer bir şeyden söz etmiştin. Evet biliyorum. Benim vakamla Melvin'in vakası arasındaki benzerliklerden de bahsetmiştin. Harika bir vaka incelemesi olabileceğini düşünüyordun. Kesinlikle. Ben de sana soruşturmanın benim kavramsal anormalliğimle hiçbir alakası olmadığını, Melvin'in suçlu mu yoksa masum mu olduğunu bulmaya odaklanmamız gerektiğini söylemiştim. Davenport birasından bir yudum aldı. Ben de karşılık olarak bunun kaçırılmış bir fırsat olacağını ifade etmiştim. Biliyorum ama tam olarak ne demek istedin? Davenport, seni profesyonel bir çalışmanın içine dahil etmeme izin verecek miydin görmek istedim. Eşsiz zihinsel yeteneklerini suçla mücadelenin hizmetine sunmuş olduğun gerçeği, durumun benzersizliğini bir kat daha arttırıyordu. Bundan son derece ilgi çekici bir makale veya kitap çıkabileceğini düşündüm dedi. Sonra en çok satan kitaplar listesine bile girebilirdi diye ekledi ayartıcı bir ifadeyle. Decker birasını bitirdi. Böyle bir şeyle kesinlikle ilgilenmiyorum. Davenport durumu kabullenmiş bir ifadeyle baktı. Seninle tanıştıktan 5 dakika sonra anlamıştım zaten. Bu durumda senin tavrın ne olacak? Sonuna kadar burada olacağımı söyledim ya, bu vakayı çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Neden? Davenport bir şey diyecekti ki bir an duraksadı. Tırnağıyla biranın etiketini kazırken, sana mesleki dilde anlamsız, standart bir cevap da verebilirim, gerçeği de söyleyebilirim dedi. Ben ikincisini tercih ederim. Davenport öne doğru eğilip geldiğinden beri ilk kez dosdoğru Decker'ın gözünün içine baktı. Olay infazla ilgili, adamın ölme şekliyle. Bunu hak etmiştir belki. Ölüm cezasının artısı ve eksisi hakkında bir tartışmaya girmeyeceğim. Ama Melvin Mars masum ve infazın eşiğinden döndü. Bugüne dek kaç masum insan infaz edildi acaba? Decker daha önce de dediğim gibi bayağı çok diye karşılık verdi. Peki şimdi neden buradasın? Dediğim gibi seninle ilişkimiz yanlış bir adımla başladı. Beni yanlış anlama, suçlusu benim. Bu soruşturmanın üstesinden gelmek üzere yolumuza devam etmeden önce aramızı düzeltmek istedim. Tamam, düzelmiş Bill o zaman. Davenport'un yüzünde hafif bir gülümseme belir. Bu kadar mı? Her şey yoluna girdi mi yani? Bu kadar. Ama yarın yeni bir gün. Davenport, Decker'ın ne dediğini anladığını ifade etmek istercesine başını salladı. Sanırım her gün hepimiz kendimizi ispat etmek zorundayız. Benim bakış açım budur. Decker şişesini havaya kaldırdı. Az kalorili bira için teşekkürler. Davenport ayağa kalktı. Beni dinlediğin için sağ ol. Arkasını dönmüş odadan çıkıyordu ki durdu. Ross bana ailenden söz etti Amos. Çok ama çok üzüldü. Decker kadına baksa da bir şey söylemedi. Hiç unutamamak ne kadar da zorlanırken Davenport'un yüzündeki ifade sesindeki üzüntülü tonla örtüşüyordu. Düşünebildiğinden de zor. Davenport odadan çıktı. Decker bira şişesini bırakıp pencereye gitti. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Kusursuz zihninin Regina Montgomery ile bir araya geldikleri o ana hızla geri dönmesine izin verdi. Cartier saat. 3 Neiman Marcus kutusu. 2 Chanel kutusu. 2 Saks kutusu. 1 Bergdorf Goodman kutusu. 1 Jimmy Choo kutusu. Bir de Hermes çanta. Bilgisayarını açtı, söz konusu markaların sitelerine girip her bir ürünün kaça satıldığını araştırdı. Aklından bir toplama yaptı, 54 bin dolar küsur. Yalnız Hermes çantanın fiyatı 19 bin dolardı. Saat 14 bin dolar, Jimmy Choo ayakkabılar 1000 dolar. Decker başını iki yana salladı. Bir şeyler taşımanın, saati öğrenmenin ve yere çıplak ayakla basmamanın bedeli sadece 34 bin dolardı. Tüm bunlar Decker'a bu işin arkasında her kim varsa onun para babası olduğunu söylüyordu. Regina Montgomery belki çok daha büyük miktarda paranın gelmesi beklentisi içindeydi. Charles Montgomery'nin sefil hayatı karşılığında büyük bir para. Ama Regina bu paranın keyfini sürememişti değil mi? Charles öldükten sonra Regina gözden çıkarılabilir bir konuma indirgenmişti. Ne kadar zalimce, ne kadar acımasız bir şeydi bu. Decker masum bir insanı 20 yıl boyunca hapislerde çürümesine göz yummuş birinden başka bir şey beklenmeyeceğini düşündü. Giysilerini çıkarıp yatağa yattı. Bir süredir bu vakayla ilgileniyorlardı ve şimdiye dek kaydettikleri son derece ufak ilerlemeden başka bir ilerleme kaydedemeyecekleri korkusu sarmıştı içini. 28. Bölüm. Tek bir koşu bandı, bir raf dolusu tozlanmış küçük halter, eski model bir idman bisikleti ve tek bir sağlık topunun bulunduğu spor salonu oldukça küçüktü. Decker koşu bandına çıktı. Birkaç dakikada bir hızını artırarak koşmaya başladı. Gözü bir yandan duvara monte edilmiş televizyondaydı. Haber programında ilk haber Charles Montgomery'nin infazı ve hemen ardından karısının evindeki patlama sonrası ölümüydü. Programın sunucularından biri ikisinin de aynı gün ölmesi kaçta kaç ihtimaldi diye sordu. Decker aynı gün ölmediler diye düşündü. Regina gece yarısından sonra öldü. Yani infazdan bir gün sonra can verdi. Ama yine de spikerin değindiği önemli noktayı görmezlikten gelemezdi. Böyle bir şeyin olma ihtimali neydi? Decker kocasının öldüğü kesinleştikten hemen sonra birisinin Regina'yı öldürmüş olması ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu biliyordu. Spor salonunun kapısı açıldı ve içeriye spor kıyafetlerini giymiş Melvin Mars girdi. Decker'a başıyla selam verip esneme hareketleri yapmaya başladı. Sonra antrenmana başladı. Decker kendi yaptığını unutmuş, onu izliyordu artık. Mars'ın antrenmanının sertliği, delice zorluğu karşısında şaşırıp kalmıştı. 42 yaşındaki adamın neler yapabildiğini büyülenmişçesine izlerken bir ara neredeyse koşu bandından düşecekti. Decker sonunda koşu bandını durdurup kendini tamamen Mars'ı seyretmeye verdi. Mars antrenmanını bitirdikten sonra temiz bir havlu alıp yüzünü sildi. Decker, "Bu antrenmanı hangi sıklıkta yapıyorsun?" diye sordu. "Son 20 yıldır her gün." "Etkileyici. Seyrederken bile kalp krizi geçirecektim neredeyse." Mars omuz silkti. "Hayata tutunmamı, aklımı yitirmememi sağladı, anlarsın ya." Dekor başıyla onayladı, anlayabiliyorum. Mars tabureye oturup Dekor'a bakarken yüzünde temkinli bir ifade vardı. Gerçekte neler olduğunu düşünüyorsun? Biri senden nefret ediyordu, sonra insafa geldi. Mars şaşırdı. Ne? Seni yalan yere suçladılar, hapse girmene neden oldular. Neredeyse infaz edilmene göz yumacaklardı. Sonra Montgomery'ye para verdiler. Adamın yalan itirafta bulunmasını sağlayarak hapisten çıkmanın yolunu açtılar. Tüm bunların aynı kişinin başının altından çıktığını mı düşünüyorsun? Aradan 20 yıl geçti ama bu kesinlikle mümkün. Peki neden fikir değiştirmiş olabilirler? Annemi babamı öldürdüler, hapse girmemi sağladılar ve sonra serbest kalmam için Montgomery'lere para verdiler, öyle mi? Son derece anlamsız. Aynı fikirdeyim. Suçu senin üstüne attılar çünkü o an şüphelenilecek ilk kişi sendin. Peki annemle babamı neden öldürdüler? Bildikleri, gördükleri, duydukları bir şey yüzünden. Dekor, annemle babam Batı Teksas'ta küçük bir kasabada yaşayan sıradan insanlardı. Senin onları tanıdığın dönemde evet öyleydiler. Ama sen doğmadan önce bambaşka bir hayat sürmüş olabilirler. Batı Teksas'a birilerinden kaçtıkları için gelmişlerdi belki. Mars başıyla onayladı. Evet, bu oldukça akla yatkın bir açıklama. Kötü bir işe bulaştıklarını mı düşünüyorsun? İhtimaller onu gösteriyor. Hayırlı bir işe bulaşmış insanların sonu genelde ölüm olmaz. Aileme o gözle bakmakta zorlanıyorum. Babanın başındaki yaraya ne dersin? Evet biliyorum, onu düşünüyordum ben de. Bana o kadar öfkelenmişti ki. Onu daha önce hiç öyle görmemiştim. Belki gençken de öyle biriydi. Birisinin onu yaraladığını mı düşünüyorsun? Bir takım kötü adamlar daha sonra onları bulup öldürdüler, öyle mi? Öyle olması gerekmez. Ne o zaman? O izin kötü bir estetik ameliyatın sonucunda ortaya çıkmış olması da bir ihtimal. Mars neredeyse tabureden aşağıya düşüyordu. Yok ya, nasıl? Babanın birilerinden kaçtığını düşünelim. O zaman görüntüsünü değiştirmek istemiş olabilir pekala. Estetik ameliyat da bunun bir yolu. Ama belki de bu iş için yeterli parası yoktu veya yasalara uygun çalışan bir estetik cerraha gidecek fırsat bulamamıştı. O da bu işleri el altından yapan bir cerraha gitmeyi tercih etti ve o nedenle yüzünde iz kaldı. Peki ya annem? Onda herhangi bir iz yoktu. Annen babanla, baban o insanlardan kaçarken tanışmış olabilir. Babanın içinde bulunduğu o kötü dünyaya o dahil olmamıştır belki. Evet, annemin suçlu olabileceğini düşünemiyorum bile. O gerçekten çok tatlı bir kadındı. Bana karşı bir kere bile sesini yükselttiğini hatırlamıyorum. Sorun ailenin geçmişinin izini nasıl sürebileceğimiz. Mars bir kez daha kuruladı yüzünü. Bunu yapmamız şart mı? Dekor ona baktı, aklı karışmıştı. Neyi yapmamız şart mı? Bu işi daha fazla kurcalamamız yani. Annemle babam öldü, ben hapisten çıktım. Yani gerçeği öğrenmek istemiyor musun? Eğer şeyse, gerçeği öğrenmek istemiyorum. Baban gerçekten kötü bir adamsa mı? Mars kendini savunurcasına, sen baban hakkında böyle bir şey öğrenmek ister miydin diye sordu. Melvin, o insanlar 20 yıl hapis yatmana neden oldular, annenle babanı öldürdüler. İşledikleri bu suçlardan dolayı hesap vermesinler mi yani? Annenle babanın katillerinin adalet önüne çıkarıldığını görmek istemiyor musun? Mars perişan bir halde, biliyorum, biliyorum dedi. Bak, kimsenin işlediği suç yanına kalsın istemem. Olay sadece... Dekor sert bir ifadeyle, ne o zaman diye sordu. Hayatında bundan daha önemli bir şey mi var yoksa? Mars, neden bu kadar çok umursuyorsun diye atıldı. Burada söz konusu olan benim ailem, seninki değil. Dekor, ama bir süre önce söz konusu olan benim ailemdi diye karşılık verdi. Biri onları öldürdü. Olan bitene sırtımı dönüp hayatıma devam edebilirdim. Melvin, sana şunu söyleyebilirim. Sen de yaşananlara sırtını dönebilirsin. Ama böyle davrandığın takdirde nasıl bir hayatın olur sanıyorsun? Kesinlikle yaşamaya değmez bir hayat. Dekor havlusunu alıp koşu bandından indi. Spor salonundan ayrılmak üzereydi ki kapıda durup Mars'a baktı. Artık ne işine yarardı bilmiyorum. Ama o yıl Heisman ödülünü sen kazanmalıydın. Ödülü kazanan adamın profesyonel hayatı sadece 2 yıl sürdü ve pek de başarılı olamadı. Yılın en iyi çaylak hücum oyuncusu da olabilirdin. Bu apaçık ortada. Şans bulamamış olman süper yıldız olmadığın anlamına gelmez. Çünkü öyleydin. Decker kapıyı arkasından kapattı. Mars gözlerini yere dikmiş halde öylece oturup kaldı. 29. bölüm. Decker, ajan Bogart dedi, telefondaydı. Decker, işler nasıl gidiyor orada? Hala Alabama'da mısınız galiba? Evet, çok fazla ilerleme kaydettiğimi söylenemez. Regina Montgomery'yi öldüren adamla ilgili bir ipucu bulmuş olabiliriz. Birileri görmüş adamı, polisler adamın peşinde. Sevindim. Otel ve aracım, birkaç günlük daha parasını ödemişsin, sağ ol. Rica ederim, siz öyle dımdızlak ortada bırakmak gibi bir niyetim yoktu. Quantico'ya döndün mü? Evet. Şimdi ne görev verdiler sana? Şu an için hiçbir işim yok. Neden? O konuya pek girmek istemiyorum. Ekibinin geri kalanını soruşturmaya devam etmeyi tercih etmesiyle bir alakası olabilir mi? Olsa senin için bir şey fark eder miydi? Bu olayın kariyerine zarar vermesini istemem. Bence o gemi çoktan kalktı. Bunu duyduğum için üzgünüm. Olur böyle şeyler. Farklı mesleklerden insanları bir araya getireceğim bu ekip fikri en baştan aptalcaydı belki. Decker, ben aptalcı olduğunu düşünmüyorum dedi kuru bir sesle. Decker, kabul et ki başkalarının senin için çalışmasına ihtiyacın yok. Hemen hemen her şeyi kendi başına çözebilecek bir adamsın sen. Burlington'da ailemin katillerini bulmak için yardıma ihtiyacım olmuştu. O noktaya biz olmadan da varabilirdin. Belki öyle, belki değil. Diğer işler yoluna gidiyor mu? Ne? Evliliğimi mi kastediyorsun? Aslına bakarsan bu sabah boşanma evrakları elime geçti. Onca şeyden sonra insanın garibine gidiyor tabii. Oysa ben evliliği yürütebiliriz diye düşünmüştüm. Senin için sürpriz oldu yani. Evet öyle. Yakında eski karım olacak kadının maddi durumu kötü. Sanatçı bir erkek arkadaşı varmış. Anlayacağın, yüklü bir nafaka koparmak için peşime düştü. İyi bir avukata ihtiyacım var. İyi bir avukatın var zaten. Sorun karımın da iyi bir avukatının olması. Senin için ne yapabilirim? Beni gevezelik etmek için aramadığını bilecek kadar tanıyorum seni. Kulağa çılgınca gelebilir ama benim için bir araştırma yapabilir misin? Bogart'ın içini çektiğini duydu ama eline aldığı kalemin ucunu açarken çıkan tık sesini de. Nedir istediğin? Roy ve Lucinda Mars tanık koruma programına dahil edilmişler mi? Öğrenebilir misin? Bogart ne diye bağırdı. Geçmişleri olmayan iki insan. Taşındıklarını, yer değiştirmek zorunda kaldıklarını sanıyorum. Ama neden tanık koruma programı? Onları oğulları dışında başka birilerinin öldürmüş olması için son derece iyi bir neden. Peki ya Charles Montgomery? Karısına kocası itirafta bulunsun diye para verdiler. O küçük evde gördüğüm eşyaların toplamı değeri 50 bin dolardı. Ve bu sadece ön ödemeydi. Ama başka para ödememek için kadını öldürdüler. Biz de ona baskı yapmaya başlamıştık. Çözülebilir, ağzından bir şeyler kaçırabilirdi. Ölmek zorundaydı. Bogart bir süre sessiz kaldı. Polis müdürlerinin bugüne dek korumaları altında olan kişilere bir şey olmasına izin vermediklerini biliyorsun değil mi? Belki de Marsların başına programa dahil edilmelerinin ardından bir şey gelmiştir ve polisler kimsenin bilmesini istememişlerdir. Bu büyük bir suçlama. Ama vaka da büyük bir vaka, öyle değil mi? Mars ailesi tanık koruma programındaydı diyelim. O zaman polisler neden mahkeme sürecinde ortaya çıkmadılar? Ailenin tanık koruma programına dahil olduğunu kimse bilmiyorsa bunu sormak da kimsenin aklına gelmemiştir haliyle. Polis mecbur kalmadıkça gönüllü olarak ortaya çıkmazdı zaten. Ama mahkeme sürecinden haberleri olurdu. Masum bir adamın hapse gireceğini bilirlerdi. Melvin aleyhine oldukça güçlü deliller vardı. Annesiyle babasını gerçekten de onun öldürdüğüne inanmış olabilirler. Zaten ailenin daha önce programa dahil edilmesiyle bunun bir alakası olması gerekmez. Peki diyelim ki bu konuyu araştırdım. Bu arada bu konuda söz vermiyorum bilesin. Böyle bir girişim polisle ilgili içinden çıkılması zor bir duruma yol açabilir. Anlıyorum. Araştırma yaptım diyelim. Mars ailesi geçmişten tanıdıkları biri yüzünden öldürülmüşse Montgomery'nin yalan söylemesi ve Melvin'i hapishaneden çıkarmaları için karısına para verilmesini nasıl açıklayacaksın? Açıklayamam. Yani henüz. Bu araştırma önerisi Mars'ın mıydı? Hayır, benim fikrimdi. Melvin ailesinin geçmişi hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bundan emin olamazsın. Annesiyle babası ona söylemiş olabilir. Decker olabilir tabii diye kabul etti ama aile programa dahil edilmişse bu durum katiller hakkında bize bir fikir verebilir. Evet, mümkün dedi Bogart. Seni öyle veya böyle bilgilendireceğim. Ajan Bogart, olanlar için üzgünüm, niyetim bu değildi. Decker ajanın bir kez daha içini çektiğini duydu. Biliyorum, senin için varsa yoksa soruşturma. Aslına bakarsan varsa yoksa gerçek diye karşılık verdi Decker. Peki, iyi şanslar o zaman. Bogart'ın konuşmayı sonlandırmasıyla Decker telefonunu cebine koydu. 17. ayrımın sonu. Sayfa 214.